Ayrım 14. Fıtrat. İsmail Saymaz. Sayfa 215. TKİ, ÇSGB ve MİGEM suça ortak. Soma'nın kamuoyunda yarattığı infial sonucunda Soma Kömür Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı ve Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy, Vardiya Amiri Mehmet Ali Günay Çelik, Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık 19 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine kondu. Toplam 45 sanığa Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede bir ilke imza atıldı. Tutuklu 8 sanığa olası kasıtlı öldürme suçlaması yöneltildi. Üstelik bu suçu 301 kez işledikleri iddia edildi. 162 yaralı yönünden 161 kez ağırlaştırılmış yaralama suçu atfedildi. Tutuksuzlara taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçu öngörüldü. Kamu görevlileri korundu. İlk bilirkişi raporunda TKİ Yönetim Kurulu Başkanı ve İşletme Dairesi Başkanı ile MİGEM'in denetim görevlilerinin asli kusurlu oldukları belirtilmesine rağmen kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. 12 iş müfettişine de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik soruşturma izni vermediği için dava açılamadı. Müfettişlerin arkadaşları tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda teftiş ve denetimin iş kazalarını ortadan kaldırmayacağı savunularak aksi takdirde her iş kazasında ilgili müfettişi, her adli olayda emniyet mensuplarını, her trafik kazasında trafik polislerini suçlamak gibi bir sonucu doğuracağı iddia edildi. http://www.radikal.com.tr/turkiye/soma-mufettisleri-eksiksizmiş-soruşturma-izni-yok-121-5657/. Mahkeme 7 Kamu Üniversitesi'nin Maden, Jeoloji ve Hukuk Kürsüsü'nden 8 profesör ve 1 doçent ile elektrik mühendisini bilirkişi olarak görevlendirdi. İkinci bilirkişi heyetin hazırladığı raporda Soma AŞ'nin yanı sıra TKİ, ÇSGB ve MİGEM'de ağır bir dille suçlandı. İşte o rapor. Denetimler yüzeysel. Böyle bir olayı önleyebilecek, denetimde yetkili ve görevli kurumların mevzuata ve madencilik tekniklerine aykırılıklara göz yumarak ve hatta onay vererek katkı koydukları açıktır. İş müfettişleri tarafından 2012 ve 2013'te ikişer kez teftiş yapılmış, son olarak 13-14, 17-18 Mart 2014'te yapılan programlı teftişte iş sağlığı ve güvenliği yönünden noksan bir husus belirlenemediği ifade edilmiştir. Oysa geçerli mevzuata göre çok sayıda aykırılık bulunmaktadır. Denetlemelerin yüzeysel olduğu, gereken şekilde yapılmadığı kanaati oluşmuştur. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 5 Şubat 2016 tarihli bilirkişi raporu, sayfa 150-151. MİGEM onay verdi. Aynı altyapı ile programlanan üretim miktarından 2-2,5 kat fazla üretim yapılmaktadır. Buna rağmen ana vantilatör kapasitesinde değişiklik olmamıştır. Üretim alanı genişler, iş yerlerinin sayısı artarken havalandırmayı rahatlatmak üzere ikinci yol hayata geçirilmeden üretim sürmüştür. Gris yolu ocakta temiz havanın alındığı galeri ile kirli havanın verildiği galerinin aynı olması gibi riskli bir yöntem uygulanmaktadır. Dolayısıyla 2010'dan itibaren ocağın işletme projesine onay veren, incelemek ve denetlemekle yükümlü MİGEM görevinin gereklerini yerine getirmemiştir. AGY, sayfa 151-152. TKİ, hataya ortak. Üretim sırasında karşılaşılan güçlükleri, kızışmalar, metan gazı geliri bilmektedir. Buna karşın 2013 yılında hedeflenmiş yıllık üretimin 3.566.457 ton olarak gerçekleşmesine karşın altyapının artışa uygun olup olmadığını araştırmamıştır. Havalandırma amaçlı ikinci yol planlandığı halde TKİ uyarı ve yaptırımda bulunmamış, riskli havalandırmaya seyirci kalınmıştır. Birçok teknik yetersizliğin giderilmesi için talepte bulunmamış, yaptırım uygulanmamıştır. Kurumun inisiyatif almayarak ve görevini yapmayarak sözleşmenin başından itibaren ocağı, olayın olduğu güne getiren hatalara ortak olduğu kanaati oluşmuştur. AG'ye sayfa 152. 2 yıl sonra bir dava daha. Raporda TKİ, ÇSGB ve MİGEM yetkililerinin yargılanması gerektiği anlatıldı. Bilirkişilerin sorumlu olarak gösterdiği bir diğer kişi Soma AŞ'nin gerçek sahibi Alp Gürkan'dı. Oğlu Can tutuklanırken facianın öncesinde yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış olması gerekçesiyle Alp Gürkan için kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Oysa ki Gürkan, "Görevimden çekilmem patron olmadığım anlamına gelmez." demişti. İkinci bilirkişi raporunda Gürkan'ın da kusurlar arasında olduğu vurgulanınca avukatlar Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Savcılık Gürkan ve şirketin iki yöneticisi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı. Bu üç sanığa daha dava açılması demek. Öte yandan Soma'da ölen işçi Erkan Doğdu'nun kardeşlerince açılan tazminat davasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı mahkum edildi. Kararda bakanlığın faciada sorumlu olduğu vurgulanarak kazanın birçok ihmal sonucu meydana geldiği, diğer faaliyet alanlarında gösterilen özenin çok daha üstünde bir özen ve titizlik gösterilmesi gerekirken birçok şeyin göz ardı edildiği, yer altında çalışan maden işçilerinin olağanüstü durumlarda hayatta kalmalarını sağlamak adına hiçbir önlemin alınmadığı vurgulandı. http://www.dha.com.tr/soma-olen-madencinin-kardeşlerine-300-1000-lira-tazminat-6-137.html. Soma davası halen devam ediyor. Soma'dan sonra CHP'li Özgür Özel'in faciadan 13 gün önce dile getirdiği araştırma komisyonu Aralık 2014'te kuruldu. Her partiden temsilcinin katıldığı bu komisyonun tespitleri ışığında TBMM'de 3 ayrı yasal değişiklik gerçekleşti. İlkin 6552 sayılı iş kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun kabul edildi. Kanunla yeraltı işçileri için kıdem şartı kalktı. İşverenler işçilerin ücretlerin ödenip ödenmediğini kontrol etmekle ve ödenmediği takdirde hesabına yatırmakla yükümlü kılındı. Yer altındaki işçilere istisnai haller dışında fazla mesai yasaklandı. Mesai günde 6, haftada 36 saatte sınırlandırıldı. Alt işverenlerin değişip değişmediğine bakılmaksızın taşeron işçilerin kıdem tazminatında o kuruluşta geçirdiği toplam sürenin baz alınması kararlaştırıldı. Linyit ve taş kömürü ocaklarında çalışan işçilere asgari ücretin iki katının ödenmesine karar verdi. Emeklilik yaşı 55'ten 50'ye indirildi. Ardından 2015'te 6645 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun kabul edildi. Bu kanunla iş yeri hekimleri ve iş güvenlik uzmanlarının yetkileri artırıldı ve yetkilerini kullanmaları durumunda sözleşmelerine son verilemeyeceği hükme bağlandı. İş güvenlik uzmanlarının üretim zorlaması yapılması ve bu durumun hayati tehlike doğuracak çalışma biçimi doğurması halinde iş durdurma yetkisi kazandı. Ölümlü kaza meydana gelen madenlerde kusurlu olduğu mahkeme kararıyla saptanan işverenin 2 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmasının yasaklanması mümkün kılındı. İdari para cezaları artırılırken sığınma odası zorunlu oldu. Türkiye'nin 17 yıldır çekince koyduğu ILO'nun 176 sayılı maden işletmelerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesi Soma'dan sonra kabul edildi. Aile boyu sorumsuzluk. Soma'dan ders alındığı sanılırken 5 ay sonra 28 Ekim 2014'te Ermenek'ten kara haber geldi. Has şekerler ocağını su basmış, 18 işçi mahsur kalmıştı. Ermenik'teki kömür ocağı Soma'da 6 işçinin öldüğü, kamuya ait kömürleri yer altında çalan, devleti ve işçileri dolandıran Uyar Madencilik ile yakın akrabaydı. Uyar Madenciliğin sahibi Azim Uyar, Ermenek'teki has şekerlerin sahibi Saffet Uyar'ın amcasının oğluydu. Saffet'in kardeşi Şükrü Uyar, Soma'daki Azim'in de eski ortağıydı. Babalar ve oğullar. Has şekerler ocağı ağzında bekleyiş sürmekte, işçi aileleri, eşleri ve evlatlarının kurtarılması için dua etmekteydi. Kazancı kasabasından 75 yaşındaki Ayşe ve Recep Gökçe çifti de bu ailelerden biriydi. Oğulları Tezcan su altındaydı. Ayşe Gökçe, mikrofon uzatan Anadolu Ajansı muhabirine gözyaşları içerisinde, "Oğlum yüzme bilmezdi ya, suyun içinde ne yaptı?" diye sordu. Muhabir ne diyeceğini bilemedi. Ayşe Gökçe, "Uyumam kuzum bu gece. Yine nasıl sabah olacak bakalım," diye devam etti. Derken yanında iki büklüm duran eşi Recep Gökçe söze girdi. "Gitti mi benim oğlan şimdi?" Yok, daha şey belli değil hiçbir şey. Şu an çalışmalar devam ediyor. Saklama. Muhabir gerçekten saklamıyordu. Güneyyurt kasabasındaki Has Şekerler Maden Ocağı'nda 28 Ekim 2014'te meydana gelen su baskınının üzerinden 2 gün geçmişti. Değil işçilere ulaşmak, ocaktaki su bile boşaltılmamıştı. Su boşaltıldığında işçi cesetleriyle birlikte yarım asırlık ayrımcılık gün yüzüne çıkacaktı. Ermenek'te babalar ve oğullar ikiye ayrılıyordu. Biri Recep ile Tezcan, diğeri Hasan ile Saffet. Babadan oğula. Has Şekerler Maden Ocağı'nın bulunduğu Linyit Havzası 1965'te Hasan Hüseyin Özbey, Hasan Uyar ve Mehmet Zeybek'in de aralarında olduğu 9 ailenin kurduğu Ermenek Cennel Linyit Kömür İşletmeleri Limited şirketince keşfedildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1967'de şirkete 10 yıllık işletme ruhsatı verdi. Ermenek Cenne'de hisse sahibi olan 9 aile 1979'da CHP iktidarının kamulaştırma kararlarıyla madenleri kaybetti. Ancak 12 Eylül'den sonra madenler ailelere iade edildi. 4 yıllık dönem hariç madenler 40 yıl 9 ailenin elinde kaldı. Hem Ermenek Cenne hissedarı olarak kira geliri kazandılar, hem de kurdukları şirketler üzerinden rödovans sözleşmesi imzalayarak madencilik yaptılar. Babalar ölünce yerini oğullar aldı. Baba Hasan Uyar'ın yerine geçen Saffet 1993'te Şekerler Madencilikle kömür çıkardı. Patronluktan aldığı güçle bir yıl sonraki yerel seçimlerde ANAP'tan Güneyyurt Belediye Başkanı oldu ve bu görevi 2 dönem sürdürdü. Saffet Uyar'dan bir yıl sonra 1994'te Mehmet Zeybey'in oğlu Şerafettin bitişik alanda numune madenciliği açtı. Komşu iki kömür ocağı 3 yıl yan yana çalıştı. Zeybek 1997'de numuneyi zarar ettiği için kapattı. Saffet Uyar ise 3 yıl daha devam ettikten sonra şekerleri 2000'de sonlandırdı. Bu arada 2004 ve 2009 yıllarındaki 2 yerel seçimde Güneyyurt'ta AKP belediye başkan adayı olduysa da kazanamadı. 2009'da Ermenek Cenne'nin başkanlığını Hasan Hüsnü Özbey'in oğlu Abdullah üstlendi. Özbey Özkar Madenciliği'nde ortağıydı. Turaf ve Özmerkez adlı 2 şirketi de Özbey'in kuzenlerine aitti. Aynı yıl Uyar Has Şekerleri kurdu. 2 kez su baskını oldu. Has Şekerler faaliyete geçtiği andan itibaren ocakta nereye kazma vurulduysa su fışkırdı. İşçi Durmuş çok söylere göre 2010 yılı başında kömür çıkarılırken eski numune madencilikten kalan baş yukarıya denk gelindi. Baş yukarı kömür damarında yukarı doğru açılan meyilli yol demekti. Burada yoğun su birikmişti. Öyle ki su 4 günde boşaltılabildi. Sular çekildiğinde Has Şekerler'in ayağının numunenin üretim alanıyla çakıştığı görüldü. Seviye altında kalan su patlama riskine rağmen olduğu gibi bırakılarak kömür çıkarılmaya devam edildi. Ermenik Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015'e 16 dosya, 2016'ya 37 karar ve 2015'e 90 esas numaralı ve 20 Temmuz 2016 tarihli gerekçeli kararı sayfa 77-78. Umursamazlıktan ötürü 2011'de ikinci baskın yaşandı. Vaktiyle çekilmeyen su taşmış ve ocağa doluşmuştu. Haftalarca su tahliyesiyle uğraşıldı. Has Şekerler'in numune ile aynı alanda olduğunu Özbey ve Uyar bilmekteydi. Ermenek Cenne'de 4 ocağın teknik nezaretçisi, yani madenlerin teknik bakımından ve güvenlik yönünden yasaya uygun işletilip işletilmediğini nezaret eden kişi maden mühendisi Ali Kurt'tu. 1997 yılında numunenin kapatılmasına karar veren heyetteki 3 uzmandan biri olan Kurt bu durumdan haberdardı. Has Şekerler'in daimi nezaretçisi maden mühendisi Yavuz Özsoy'du. Görevi üretimi planlayıp yürütülmesini sağlamak, can ve mal emniyeti açısından risk gördüğü takdirde gerekirse üretimi durdurmaktı. Gariptir, Özsoy'da çakışmanın farkındaydı. Saffet Uyar'ın kuzeni ve komşu Özkar, madenciliğin ortağı olan Cevdet Uyar, numune ocağının eski imalatına dikkat et dediğinde, Özsoy, endişelenecek durum yok, numunenin imalatına daha 60-70 metre var demişti. AGY sayfa 87. Ayrıca Karaman Valiliği de ikaz etmişti. Valilikçe görevlendirilen heyet, Aralık 2009'da ocakları denetledikten sonra Has Şekerler için düzenlediği raporda gaz kaçağı, göçük veya su baskını ihtimali olan ocaklarda işçilerin korunması ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması uyarısında bulunmuştu. Uyarı Özsoy'a tebliğ edilmişti. AGY sayfa 111. Özsoy, 4 Şubat 2010'da nezaretçi defterine ilerleme yapılırken su patlamalarına dikkat edileceğini yazmıştı. AG'ye sayfa 105. Harita bilgisayardan çıktı. Aslında çakışmalı imalat haritası hazırlansa felaket yaşanmayacaktı. Ocaklar her yıl üretim yaptıkları alanı gösteren imalat haritası hazırlayıp bir örneğini MİGEM'e sunmaktaydı. Has şekerlerin güncel haritasıyla numunenin geçmiş üretim alanlarını gösteren 1997 yılına ait son haritası üst üste konarak çakıştırmalı bir harita oluşturulmalıydı. Numunenin haritası kaybolmuşsa bile bu MİGEM'den ücretsiz alınabilirdi. Gel gelelim ne Özbey ne de Uyar MİGEM'den haritaları temin edip çalışmalı imalat haritası hazırlattı. Fakat elde hiç harita yok değildi. Örneğin sondaj sırasında numunenin eski nefesine denk gelinince Cenni'de maden teknikeri Servet Alemdar haritasına bu girişi Nubaca şeklinde işlemişti. Haritanın yanına iri harflerle numune ocak diye yazmıştı. Haritanın örneğini has şekerlerin ikinci daimi nezaretçisi olan imalat haritalarını oluşturmakla sorumlu Cemile Karaca'ya vermişti. AG'ye sayfa 92. İlk ifadesinde numunenin varlığından eski üretim alanlarından haberdar olmadığını savunan Karaca, haritanın bilgisayarında çıkması üzerine yüksek lisans derslerime yardımcı olması için almıştım, açıp bakmadım dedi. AG'ye sayfa 32-33. Müfettişler 4 ay önce uyardı. Felaketi önlemenin ikinci yolu 25 metrelik sondaj makinesi kullanmaktı. Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre ocakta kömür çıkarılacak alanda faaliyete başlamadan önce yatağı tanımak için kayaçlar 25 metre uzunluğundaki sondaj makinesiyle delinmek zorundaydı. Kontrol amaçlı bu işlemle tehlikeli gazlar ve su miktarı belirlenirdi. Has şekerlerde 3 metrelik matkap kullanılmaktaydı. Oysaki has şekerlerin iş güvenlik uzmanı Cemal Değirmencioğlu tarafından 2013'te hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği iç yönergesinde yeraltı suyunun tehlikeye neden olacağı ocaklarda zararlı gazların bulunma ihtimali olan su birikintilerinde eski çalışma yerleri ve buralardaki sularda uzunlukları 25 metreden aşağı olmamak üzere sondajı yapılır denilmekteydi. Yönergede has şekerlerin kaşesi vardı, bir tek 25 metrelik sondaj makinesi yoktu. AG'ye sayfa 107. ÇSGB İş Teftiş Kurulu'ndan Baş Müfettiş Erdoğan Şeker ve İş Müfettişi Rıdvan Mevsim 25 Haziran 2014'teki teftiş sonrasında bacalardaki ilerleme ve hazırlık çalışmalarında kontrol sondajları yapılmamaktadır, dedi. Aylar sonraki faciayı haber veren ve 8 eksiklik saptayan müfettişler iş yerini mühürlemektense has şekerlere 8.960 TL para cezası kesmekle yetindi. AG'ye sayfa 111. Müfettişler dikkatli incelemiş olsalardı kömür çıkarılan ayakların barajlama denilen yöntemle ahşapla kapatıldığını göreceklerdi. Has şekerler iş müfettişlerini aldatmak için işçilere kendi tabutlarının tahtalarını çaktırmaktaydı. Vardiyama denk gelen 3 ayrı teftişte müfettişler ocağa girmeden önce ocağın asıl kısmının girişini barajlayarak tahtalarla kapatıyorduk. Müfettişler bu noktaların arka kısmındaki asıl çalışılan ocak kısmına girmiyordu. Denetimden sonra arkadaşlar barajlamayı açarak işlerine devam etmişler. AG'ye sayfa 73. Bu yetmezmiş gibi müfettişlerin kapatılmasını istediği yola çamurdan bir duvar ördürüp ortasına su tahliye vanası takıldı. Karaca müfettişlere vermek üzere fotoğrafını çektikten sonra duvarı yıktırdı. MİGEM'i fatura ile kandırdılar. Teftişten 5 gün sonra 1 Temmuz'da MİGEM heyeti Cenne'de inceleme yaptı. 4 ocağı sondaj makinesi tedariki ve sondajlı ilerleme yapılması için uyardı. 21 Temmuz'da eksiklikler tamamlanıncaya dek üretimin durdurulmasını istedi. Valilik bu yazıyı jandarma ve Ermenek Cenni'ye yolladı. AGE sayfa 112. Yazı ulaşmadan 5 gün önce 21 Ağustos 2014'te MİGEM heyeti bir kez daha Ermeni'ye çağrıldı. Heyeti Cenni'nin Ermenek Şube Müdürü Mehmet Zeybek karşıladı. Zeybek 19.323 dolar ibareli evrak göstererek sondaj makinesi siparişi verildiğini söyledi. MİGEM'de 25 metreden aşağı olmayan sondajın yapılması kaydıyla izin verdi. AG'ye sayfa 113. MİGEM sondaj makinesini görmediği halde yalnızca sipariş faturasına bakarak izin vermişti. Üstelik Zeybek'in elindeki fatura değil fiyat sorma amaçlı bir evraktı. O makine hiçbir zaman alamayacaktı. Daha vahimi şuydu. MİGEM 21 Temmuz'da 4 maden ocağının kapatılmasını istemişti. Yazının Cenne'ye ulaşması 36 günü bulmuştu. Öyle ki MİGEM'in kendisi bile yazıdan önce Cenne'ye varmıştı. Varmış ve sanki maden kapatılmış gibi izin vermişlerdi. Aslında hiç kapatılmamışlardı. Saffet Uyar, iş müfettişlerinin yazdığı rapora kadar 25 metrelik sondaj makinesi zorunluluğundan haberdar olmadığını iddia etti. 40 yıllık bir madencinin mevzuatı bilmemesi mümkün değildi. Fiyat çalışması yaptım, 20 bin dolar olduğunu öğrendim. Ekonomik sıkıntılardan alamadım, dedi. Ayrıca Özbey'in sondaj makinesini biz alıp size kullandıralım dediğini öne sürdü. AG'ye sayfa 40. Özbey de Uyar'ı sondaj makinesini alması için çok kez uyardığını söyledi. Ancak Özbey'in açıklamakta zorlandığı bir husus vardı. O ki makineyi almak Uyar'a kalmıştı. Neden Cenne'de ikinci adam pozisyonundaki Zeybek faturayla MİGEM'i karşılamıştı? Kaldı ki Zeybek'te ifadesinde Özbey'in alınacaksa bütün sahaya bir tane alınsın, bütün rödevansçılar kullansın dediğini anlatmıştı. Ancak tek makinenin ocaklarda kullanımı problem oluşturacağından her rödevansçının kendi makinesini almasına karar verilmişti. AG'ye sayfa 40. Ermenik kaderinin gelip çatacağı anı beklemekteydi. İşçi Abdullah Deveci'ye göre geçmişte iki taşkının olduğu mevkide iki aydır nemle karşılaşıyorlardı. Şefleri Recep Çiloğlu, matkapla sondaj yap, buranın arkasındaki eski ocakta büyük su kütlesi var, aman dikkatli ol dedi. Deveci, 3 metre kalasıya su kömürü patlatmaz değil mi? Diye sordu. Çiloğlu, 10 metreden bile kömürü patlatır. Matkabın ucundaki nemden su olup olmadığını anlarsın, ona göre tedbirli ol diye karşılık verdi. AG'ye sayfa 71. Deveci, kaymadan ötürü sondaj yapamamıştı. Yapsa da akıbet değişmeyecekti. Has şekerleri ile numune arasındaki mesafe 9 metreye düşmüştü. Su patladı, patlayacaktı. 17 bin ton su ve çamurda boğuldular. Ermenek Cenne'deki ocaklar, Soma'da 301 işçinin hayatını kaybetmesi sonrası, Eylül 2014'te maden şirketlerine yükümlülükleri ve masraf getiren torba yasa nedeniyle 2 ay kapalı kaldı. Bu süreçte aylıklar ödenmedi. Ekim'de Has Şekerler kepengini açıp işçilerini yeniden çağırdı. Bu kez torba yasa gerekçesiyle yemek servisleri kaldırılmıştı. İşçiler azıklarının yanlarında getireceklerdi. Mesai 6 saate indiği için molada dışarı çıkılmayacak, yemekler ocakta yenilecekti. Açıkça mesaiden çalınıyordu. Diğer taraftan bacadaki nemli kömür kayması durdurulamamıştı. 26 Ekim günü Çiloğlu, ne olursa olsun devam edeceğiz dedi. Bir gün sonra işçi Abdullah Deveci, kayan nemli kömürleri temizledi. Ne kadar uğraştıysa da baca bağ tutmadı. Kayma 28 Ekim'de 24-8 vardiyasında da sürdü. Deveci ve ekibi 8'de mesaileri bitince madenden ayrıldı. Saat 8.16 vardiyasının 27 işçisi ocağa girdi. Saat 12'de mola verilince işçiler azıklarını açmaya koyuldu. Saat 12.15'te Mustafa Elibol şiddetli bir rüzgarla sarsıldı. Önce çok şiddetli bir rüzgar ve pis bir koku geldi. Rüzgar o kadar şiddetliydi ki yemek kaplarımızı fırlattı attı. Rüzgarın geldiği tarafa koştuk. Arkadaşlara bakmak istedik. Gaz ölçüm cihazı alarm verdi. Göstergesi son sınırına yükselmişti. Arkadaşlar, zehirli gaz var, kaçın dedim. O esnada şiddetli suyun bizim tarafa geldiğini gördüm. Su kütlesi önümüzdeki dolu vagonu önüne katarak havaya fırlattı. Son hamleyle geriye doğru dönerek nefeslik çıkışına doğru kaçmaya başladım. 40 metre yukarıya çıkıncaya kadar su kütlesi peşimizden geldi. Sonra yavaşladı ve durdu. Suyun durduğunu görünce acaba fırlattığı işçi var mıdır, yardımcı olayım düşüncesiyle döndüm. 5 metre yaklaştım, yukarıdan büyük bir kaya düşer gibi şiddetli bir gürültü duydum. Suyun yeniden yükseldiğini görünce panikle dönerek koşmaya başladım. AG'ye sayfa 64-65. Arkadaşları can çekişirken evrakta tahrifat yaptılar. Elibol çıkışa doğru koşarken gazdan etkilenmişti. Çünkü elindeki seyyar ölçüm cihazına göre karbon monoksit miktarı 380 ppm'ye tırmanmıştı. Taşan suyla karbon monoksit saçıldığı için Elibol yürüyemez hale gelmişti. Çıkışa 245 metre kala gaz maskeleriyle yardıma koşan işçiler imdatlarına yetişti. Gaz maskesi takılan Elibol kollarından sürüklenerek dışarıya çıkarıldı. Elibol kapıda ambulans çağırın diye bağırdı. Puantör Mustafa Ayan, sakın kimseye haber vermeyin, önce uyarı arayacağım, sonra bakarız diyerek patronu koruma telaşına düştü. Son anda kurtarılan Nazi Özsoy da 18 arkadaşını çıkarmak yerine idare binasına gitmiş ve barutçu defterini başkaları adına sahte imza atarak yeriye dönük tamamlamıştı. Özsoy, defterin kazadan sonra isteneceğini tahmin ettiğimden son güne kadar dolu gözüksün, başımız ağrımasın diye doldurdum diyecekti. AG'ye sayfa 145. Aynı anda teknik nezaretçi Ali Kurt, kendisini sorumluluktan kurtarabilmek için teknik nezaretçi defterini tahrifatla meşguldü. Kurt, defterin 20 Ağustos 2014 tarihli sayfasına teftişte istenilen sondaj makinesinin temini ve kullanımı tebliğ edildi cümlesini ekledi. 2 Eylül tarihli sayfaya da Ocak içi ilerlemeler sondajla yapılmalıdır ifadesini yazdı. Farklı mürekkeple yazdığı ve sona eklemeler yaptığı için tahrifat çıplak gözle görülebilmekteydi. AG'ye sayfa 40. Kurt'un tek suçu bu değildi. Numuneyi kapatanlar arasında olduğu halde aynı alanda has şekerlerin faaliyet göstermesine ses çıkarmamıştı. MİGEM'in sondaj makinesi alınması uyarısı kendisine tebliğ edilmesine rağmen harekete geçmemişti. 15 günde bir ocağı denetimle yükümlüyse de aylardır yer altına inmemişti. Çünkü başka madenlerde iş güvenlik uzmanı olarak çalışmaktaydı. Uyar yalan söylüyor. Facianın üzerinden 2 saat geçmişti ki o tarihte muhabir olarak görev yaptığım www.radikal.com.tr adına Safvet Uyar'ı telefonla arayarak bir söyleşi gerçekleştirdim. Uyar sıcağı sıcağına verdiği demeçte şöyle konuşmaktaydı. Acaba madendeki son durum nedir? Şu anda içeride 18 işçinin olduğunu söylediler. Şu an elektrikli motorlarla suyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Çok mu su birikmiş? Bayağı bir var ki 3 motor koymuşlar, suyu çekiyorlar. Diğer ocaklardan motor getirip tekrar vuruyorlar. Su nasıl ocağa doluşmuş, biriken sular mı bunlar? Kaynak suyu mu yoksa biriken sular mı, kış suları mı ben de bilemiyorum. İşçilerin durumu nasıl? Şu anda haber alamıyoruz. Yerin kaç metre altındalar? 350 metre civarında. Olay ne zaman ve nasıl meydana gelmiş? Saat 12.15'te öğleyin. Yemek yiyorlarmış içeride. Yemek yedikleri anda patlamış su. Birden doluşunca çok hızlı gelmiş su. Onlar suyun altında mı kaldı? Büyük bir ihtimal suyun altında kaldılar. Evet. Umut var mı? Daha umudu kesmedik. İçeride kaçacak yerler var. Suyun gücüne dayanıp da kaçabildilerse oralarda hayat devam edebilir. Ama sudan kaçamadılarsa orada herhalde başka bir şey yok. Daha önce ocakta böyle bir su patlaması oldu mu? Hayır, ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Buraya 2009'da başlamıştık. Şu ana kadar bizde ölümlü kaza olmamıştı, hiç olmamıştı. Beklenilen bir şey değildi. Daha önce ihtar olmuş muydu? Burada kaynak suyu var, patlayabilir diye. Yok, hayır, bildiğim kadarıyla bize böyle bir şey gelmedi. Böyle bir şeyle de karşılaşmadık. Sabahleyin görüştüm, hiç su yoktu. Birdenbire nasıl patladı onu bilmiyoruz. Kurtarılan işçilerle görüşme şansınız oldu mu? İşçilerle görüşemedim, mühendisle görüştüm. O da oradaymış, kaçmış. Ekmek yiyorduk dedi. İşçiler yemek diyordu. O an çok büyük bir ses geldi, su geldi. 7-8 tanemiz bir tarafa kaçtık, onlar nereye kaçtı bilmiyorum dedi. Madende toplam kaç işçiniz vardı? Toplam 130 civarında çalışanımız vardı. 3 vardiya halinde çalışıyorduk. Madenin zemin katı burası mıydı? Evet, tabana inilmişti. Siz bu faciayı neye bağlıyorsunuz? Yeraltı suyu. Başka bir şey olamaz. Burada yaşam odası var mıydı? Yaşam odası yoktu. İlk yardım odası vardı. Hemen yakınlarında. Fakat oraya girseler de su gelirse kurtulamazlar. Su dinlemez. Ancak aşağıdan yukarıya sürme bacaları var. Oraya çıktılarsa kurtulma şansları var. Oldukları yerde kaldılarsa kurtulma şansı görmüyorum. http://www.radikal.com.tr/turkiye/safet-uyar-kaynak-suyu-mu-yoksa-kis-su-lari-mi-ben-de-bilemiyorum-122-1886/14. ayrımın sonu sayfa 232.